Ayrım 13.
Ölümün gölgesi Mozart'ın müziğinin hiçbir yerine düşmemiştir. Kendi cenaze töreni bile başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Tören bir sağanaktan ötürü dağılmıştı ve nereye gömüldüğü, hatta gömülüp gömülmediği bugün bile bilinmiyor. Mozart ölmemişti bence. İnanın bana, törene katılanlar şemsiyelerini açıp en yakın sığınağa koşarken o yerinden kalkmış, silkinerek kemiklerini sıradan insanların mezarlığına atmış ve ölümsüzlüğe doğru uçup gitmişti. Londra Müziği 1888-89. Beethoven, kendi duygusal yaşamını anlatmak için müziği katıksız bir dürüstlükle kullanan ilk insandı. Başkaları da bunun nasıl yapılabileceğini daha önce göstermişlerdi. Ama Beethoven başka hiçbir şeyi değil, yalnızca bunu kendisine iş edindi. The Saturday Review, 14 Kasım 1896. Beethoven ne radyoaktiviteyi ne de girdaba kapılmışçasına dans eden elektronların inanılmaz enerjisini biliyordu. Ama piyano sonatı, Opus 106'nın son bölümünün vızır vızır dönen elektronların müzikle anlatımından başka bir biçimde açıklaması yapılabilir mi? Metasullah'a dönüş. Sözcüklerin erişemeyeceği derinliklerdeki şiire müzikle ulaşılabileceği ve en kaba keyiflerden en yüce duygulara kadar ruhun her türlü değişimlerinden dans ezgilerine gerek duyulmadan senfoniler oluşturulabileceği Beethoven'ın yapıtlarından sonra anlaşılabilmiştir. Kusursuz Wagnerci. İngiliz tarihinin tek övgüye değer olayı Londra Filarmoni Derneği'nin ölüm döşeğindeki Beethoven'a 100 sterlin göndermesidir. Tarihçilerin sözünü etmedikleri tek olay da budur. The Times 20 Aralık 1932. Wagner'in operalarını iyi bilmek, felsefeyi öğrenmek demektir. The Humanitarian 1895. Tristan'ın tadına varmak için bir tek ciddi aşk ilişkisi yaşamış olmak yeterlidir. O düzeye erişebilmiş kişilerin sayısı herkesçe abartılsa bile öykünün yaşamını sürdürmesine yine de yetecek ölçüdedir. Kusursuz Wagnerci. Brahms tıpkı Tennyson gibi 3. sınıf bir köy polisinin beyni bulunan olağanüstü bir sanatçıdır. Pakenham, Betty'ye mektup. Brahms'ın Requiem'ine ancak cesetler sabırla katlanabilir. The Star 1892. Duvar Ağı'nın Requiem'ini bir iş olarak ele alırsanız, müzikte de tıpkı marangozlukta görüldüğü gibi en sıradan gereçlerin bile kara örtülere sarılıp tabut çivileriyle çakılınca izleyenleri nasıl hayrette bıraktığını anlarsınız. Londra'da Müzik 1890-94. Stravinsky için ağzınıza geleni söyleyebilirsiniz. Gelecek kuşakların sizi deliler sınıfına koymaları riskine hiç girmeksizin. Harper's Bazaar, Nisan 1920. Greig'in Peer Gynt müziği, bol orkestra şekeri konularak sunulmuş bir iki ucuz tümceden oluşuyor. The World 1892. Schubert'in ölüm ve genç kız çeşitlemelerine gelindiğinde genç kıza hiç ilgi duymayıp ölümü seçti. Şovun müziği cilt 1. Grand'un kefaretini salona konser başladıktan sonra girip çok önceden çıkma önlemini alırsanız sıkıcı bulmayabilirsiniz. Shapiro müzik üstüne alıntılar. Eleştirmenler çoğunlukla aynı görüşteler. Mendelssohn hala onlar için tapınılacak biri. Kutsal müzik denilen dinsel romantizmi başka bir deyişle düşünceden arındırılmış İncil'i halka çekici yapan Mendelssohn'du. Grant da bu yöndeki yeteneğini Goethe'nin düşüncelerinden yoksun kıldığı Faust'u bize sunarak kanıtlamıştı. Sonuç çok başarılı bulununca da çok çekici ve hoş olduğunu söylemek gerek, İngiltere'de halkın kapağını bile açmadan aşırı bağlılık gösterdiği İncil'e ilgi duymaya başlaması doğaldı. İncil'den yalnız bir konu, hatta bir ad seçmekle bir besteci eleştirileri susturmayı ve en yoğun ilgiyi görmeyi güvenceye alır. Yapıtı nedenli sudan olursa olsun. Londra Müziği 1888-89. Liszt'in Mazeppa'sını ilk dinlediğimde dört nala koşan bir atı simgeleyen hızlı, ıslık gibi üçlemelerin neye benzediğini anımsamaya çalışmıştım. Arkamda oturan köylü görünüşlü genç bir bayan çok yüksek sesle "Tavada kızaran etlere benziyor" demez mi? Gerçekten de öyleydi. Londra Müziği 1888-89. Şu acınası İngiltere'de sahnede Dayval küreyi görmüş biri, Kongo'yu keşfetmiş birinden çok daha büyük hayretle karşılanır. Londra Müziği 1888-89. Hayfet Resitali eşimde ve bende kaygı yarattı. Böyle insanüstü bir kusursuzlukla çaldığınız için Tanrı'yı bile kıskandırırsanız genç yaşta ölürsünüz. Geceleri dua etmek yerine kötü bir şeyler çalmanızı içtenlikle salık veririm. Caşa Hayvet'se mektup. Paderewski doruğa yükselişlerde öylesine gürleyen bir sesle piyano çalıyor ki, orkestrayı bile duyamıyor, orkestrada sesini yükseltince onu duyamayan izleyiciler bu kez gözlerini dikip klavyeyi döverken salladığı yumrukları coşku verici bir gösteri gibi izliyorlardı. Piyanist böyle acil durumlarda kullanılmak üzere yanında bir davul bulundursaydı daha iyi etmez miydi? Şav'ın Müziği Cilt 2. Tanrı aşkına Kraliyet Müzik Akademisi'nde kendinize bir profesörlük bulun. Böylece hem gençleri yanlış yönlendirmekten para kazanırsınız, hem de beste yapmaya vaktiniz kalmaz. Rutland Bakhtun'a mektup. Profesör Stanford'un bestelediği Cennet'in bir başyapıtı olduğu konusunda kuşkunuz varsa, Doktor Perry ve Doktor Mackenzie'ye sorun. Yapıtı göklere çıkaracaklardır. Elbette Doktor Mackenzie'nin düşüncesi kesin olacaktır. Profesör Stanford ve Doktor Perry'nin kusursuz müzik diye güvence verdikleri, yaradan geldinin bestecisi o değil midir? Ya Doktor Perry kimdir biliyor musunuz? Değerini ancak Doktor Mackenzie ve Profesör Stanford'dan öğrenebileceğiniz kutsanmış bir çift sirenin bestecisi elbet. Şav'ın Müziği Cilt 2. İnsanlar müzik bestelemekte yeterince usta olabilirlerdi. Dünyada profesörler bulunmasaydı. Londra'da Müzik 1890-94. Keman çalıp çalmadığı sorulduğunda bir denerse çalabileceğinden hiç kuşkusu bulunmadığını söyleyen çok ünlü bir amatörü anımsatır bana o. Londra Müziği 1888-89. Bülbül Evliye değer veriyoruz kafasında hiç belirmemiş o şiirsel fantaziler için. Purcell, George Bernard Shaw. Cehennem amatör müzikçilerle doludur. Müzik lanetlilerin içkisidir. İnsan ve üstün insan. Piyano müzik araçlarının en önemlisidir. Onun bulunuşu basımcılığın şiire getirdiğini müziğe getirmiştir. The Fortnight Review 1894. Sıkıntıdan patladığım uzun bir piyano resitalinin ardından işini bilen usta bir ele dişlerimi oydurtmak kadar kafa dinlendiren bir şey yok. Purcell, George Bernard Shaw. Üç tür piyano öğretmeni vardır. Öğrencilerinin öğrenmesine yardımcı olanlar, öğrencilerinin öğrenmesine engel olanlar, bir de ne birini ne de ötekini yapanlar. Birincileri öğrencilere, üçüncüleri yardımsever zenginlere, ikincileri ise tüm kötülüklerin yaratıcılarına salık verilir. Shaw'ın Müziği Cilt 3. Hem piyanist hem de sendikacı olmam gerekir. Böyle nefis bir saçmalığın tadına tam varmak için. Helroyd Bernard Shaw Cilt 1. Füg orta sınıf İngiliz evlerinde ara sıra görülen ve klasik müzik adı verilen kasvet hastalığının en ağır biçimidir. Magazine of Music Kasım 1885. Saat 9'da opera 8'de başlamıştı. Bir bayan geldi. Görüş açımı kapayacak biçimde önüme oturdu. Kapkara saçları bulunan bayanın sağ kulağına taktığı büyük bir beyaz kuşun acınacak cesedi, birinin göğsüne basarak onu öldürüp bayanın şakağına çivilediği görünümünü veriyordu. Bir bayanın böyle bir rezalete yol açmasına nasıl izin veriliyor? Covent Garden sorumlularını taktığım mavi kravattan ötürü yaratabileceğim şok etkisine karşı izleyicilerini korudukları gibi bu bayanın kuş cesediyle bende yaratacağı şok tehlikesine karşı da en az onlar kadar beni de korumak zorunda oldukları konusunda uyarırım. Londra Müziği 1888-89. İstediğimiz müzik değil, halk için ekmek, halk için dinlence, halk için hırsızlığa ve onursuzluğa karşı güvence. Onlar için umut, eğlence, eşit saygı ve ilgi, köle gibi çalışmak ve karamsarlık yerine coşku ve amaçlılık. Ancak o zaman sanıyorum insanlar kendilerine oldukça iyi müzik yapabilirler. Helroyd Bernard Shaw Cilt 1. Parlamento tüm sokak müzikçilerinin yasaların güvencesi altında bulunmasını ortadan kaldıran ve yurttaşların böylece cezaya çarptırılmadan onlara taşlarla, sopalarla, bıçaklarla, silahlarla, bombalarla saldırmalarına olanak veren kısa bir yasa çıkarmalı. Ama çalgıların zarar görmesine izin vermemelidir elbette. Mülkiyetin kutsallığına saygısızlık yapmaktan korusun beni Tanrı. Morning Leader, 27 Kasım 1893. Benim dostlarım iyi uygulayıcılar, düşmanlarım ise müziğin değerini düşürenlerdir. Shapiro, müzik üstüne alıntılar. Büyük sanat yapıtlarının değerini düşüren yorumculardan nefret ediyorum. Onların ortadan kaldırılmasını istiyorum. Eleştirilerim düştüğü yeri yakan birer yıldırım olsaydı, hiçbir basiretli sigorta kuruluşu, çevremdeki hiçbir ses sanatçısının, yakınımda bulunan bir opera binasında ya da konser salonunda gösteriye çıkan hiç kimsenin hayat ya da yangın sigortası yaptırma önerisini kabul etmezdi. Shapiro, müzik üstüne alıntılar. Dram, geçmişten gelen iki isteğin birleşmesinden doğmuştur. Dans etme isteği ve masal dinleme isteği. İbsenciliğin özü. Bir dram ozanının sanatı yurtseverlik nedir bilmez. Kırgınlar evi. Ana babası ozandı. Ona en yüce düşünceleri verebildiler. Ama bir meslek sahibi olmasına yetmedi gelirleri. Kırgınlar evi. Tüm ozanlar gibi benim de dövüşmeye tutkum var. Kadının kocasına nasıl yalan söyledi. Tarih sahnenin ardından gelir hep. Beklenmedik adaların budalası. İyi bir yasa yapmaktan çok daha kolaydır iyi bir oyunu yazmak. Ne var ki zamanın aşındırmalarına bir yasanın direnmesi gerektiği ölçüde iyi bir oyunu yazabilecek 100 kişi yoktur şu yeryüzünde. El arabası. Oyun yazarının gereçleri insanın duygusuyla konumu arasındaki çatışmalardır hep. Duhman'a Teryan, Mayıs 1895. İnsanları tiyatroya çeken hırsızlık, açlık, hastalık, içki, savaş, zulüm, açgözlülük üstüne övgüler yağdıran sözde ahlaka, uydurma davranışlara ve gazetelerin ilerleme, bilim, ahlak, din, yurtseverlik, imparatorluğun üstünlüğü, ulusun yüceliği gibi adlar verdikleri uygarlığın budalaca görüntülerine dayanamıyorum artık. Hoş oyunlar. Herkesi hoşnut edebilen bir oyunda köklü bir yanlışlık vardır. Winston, GBS'in özü. Bir oyun senfoni gibi gelişmeli. Başlar başlamaz teması etkili bir biçimde sunulmalı. Sonra tekrar tekrar izi çıkmayacak kadar kafaya vurulmalı. Ve Mozart'ın Figaro'sundaki ödül şarkısı ya da finalinde olduğu gibi tonalite geçişlerini, değişimlerini, birdenbire ortaya çıkan piyanissimoları buna benzer her tür aracı kullanarak hızı ve yoğunluğu sonuna değin arttırılmalı. Arnold Bennett'a mektup. Londra tiyatrolarında iki dekor ve bir çift yatak Shakespeare'den bir metelik daha fazla gelir getirirse Shakespeare gider ve iki dekor bir çift yatak gelir. Güzel ve beyinsiz bir kız sürüsü ve komik bir adam Mozart'tan daha çoğunu getiriyorsa Mozart da gider. Kırgınlar evi. Tiyatronun bir düşünce fabrikası, bir bilinç uyarıcısı, toplumsal davranış yorumcusu, umutsuzluğa ve kasvete karşı bir silah deposu ve insanı yücelten bir tapınak olabilmesi için kendisini ciddiye alması gerekir. 90'larda tiyatromuz. Konu örgüsü oldum olası sağlam tiyatronun hatta her tür sağlam edebiyatın baş belasıdır. Konu örgüsü üstünde durmak öyle yersizdir ki Shakespeare oyunlarındaki konuların birini bile kendisi bulmamıştı. Yeniden yazılan Simbel'in. İyi oyunların üretimi sanat değil endüstridir. Braxton 3 oyununa ön söz. Genç oyuncuları hep uyarmışımdır. Oyun entrikasıyla uğraşmak bilmece çözmeye benzer. Parçaları birleştireni büyüleyecek kadar sürüklerken izleyenleri çıldırtacak kadar sıkar. Sofra sohbeti. Oluştuğu biçimde hiçbir anlamı yoktur yaşamın. Paris sokaklarında ve meydanlarında yaşanan olayların arasında 30 yıl çalışan, olup bitenleri yakından izleyen bir polis, bir çocuğun ya da bir rahibenin, Braxton oyunlarının birinden öğrendikleri kadar bile bilemez yaşamı. Braxton 3 oyununa ön söz. Bir oyun yazarı kendinden daha üstün bir kişi yaratamaz. Hiç kuşkusuz yazar, düş ürünü bir kişiye her çeşit düşsel yetenekleri verebilir. İçki düşkünü bir yazar kahramanını içki düşmanı yapabilir. çirkin, güçsüz, çelimsiz ve çekingen biri yarattığı kişiyi Apollo ya da Herkül'e benzetebilir. Sağır ve dilsiz olan yazdığı romanlarda aşıkları hatip, maşukları primadonna yapabilir. Ama kişilerini istediği kadar nişanlarla donatsın, dilediği kadar başarılara boğsun, onlarınkine kendininkinden üstün bir ruh veremez yine de. Defoe, Robinson Crusoe'ya Shakespeare'in Hamlet'e bulabileceğinden daha çılgınca serüvenler bulabilir. Ama yaşamın orta durağının erdemi üstüne can sıkıcı sözler eden o sıradan serüvenciyi Shakespeare'in prensine birazcık olsun benzetemez. İbsenciliğin özü. Tiyatroda olup bitenler ben seni eğlendireyim sen de bana öde anlayışı kadar basit değildir. Helroyt, Bernard Shaw, Cilt 3. Bir komedi oynanınca izleyiciler gülmüş mü, gülmemiş mi beni hiç ilgilendirmez. Her budala bir topluluğu güldürebilir. Gülseler de, somurtsalar da kaç kişinin içinin kaynadığına bakarım ben. Hoş oyunlar. Eleştirmenler oyunun amacı nedir diyorlardı. Onlara göre anlaşılan insanlar sahne dışında nedensiz şeyler yapsalar bile sahnede yaptıklarının bir nedeni bulunmalıydı. İşte oyun makinesi gibi içine amaç atılınca çalışan otomatik kahramanların dayanılmaz sıkıcılığı bundandı. Sofular için 3 oyun. Shakespeare ve Molière üstüne hep iyi sözler söylenmesinin ve gençlere önerilmelerinin nedeni gerçekte kavgalarını insanı daha iyi yaratmadığı gerekçesiyle Tanrı ile yapmalarıdır. Onların kavgası işlerini iyi yapmadıkları ya da hiç çalışmadıkları halde gelirleri yüksek sayılara ulaşan sınıfla olsaydı fitneci, kafir, edepsiz ahlak düşmanları diye suçlanırlardı. Braxton 3 oyununa ön söz. Shakespeare bence Bastille'in kulelerinden biridir ve o da yıkılmalıdır elbet. Alan Terry'e mektup. Artık Shakespeare'den hiçbir umudumuz, öğrenebileceğimiz hiçbir şey yok. Oyun yazmayı bile bunu çoğu çağdaş yazarlardan çok daha iyi yapıyor olsa da. The Saturday Review, 11 Temmuz 1896. Her yeniden sahneye koyuş Shakespeare'in oyunlarını başarısız bir biçimde değiştirme olasılığı sayısını biraz daha tüketiyor ve yalnızca yenilik isteğinin oyunların değiştirilmeden bırakılması deneyine dönüşeceği günün gelmesini çabuklaştırıyor. 90'larda tiyatromuz. Her duygusal ideale kul olan, her duysal sanata kapılan İngilizler en büyük ulusal ozanlarının bir düşünür olmasını yeğler. Sistemler ve matematik işlemlere inanan ve bağlanan Fransızlar ise kahramanlarının ille de duygusal bir sanatçı olmasını ister. Bu nedenle Shakespeare İngiltere'de üstün bir insan sayılır. Fransa'da ise beceriksiz bir barbar olarak düşünülür. The Saturday Review, 26 Şubat 1898. Oscar Wilde en kapsamlı İngiliz oyun yazarıdır. Her şeyle oynar o. Akılla, felsefeyle, dramla, oyuncularla ve seyircilerle, tüm tiyatroyla. Böyle bir gösteri akılla ve felsefeyle ancak futbol ya da kriket sopasıyla oynanabileceği kadar oynayabilen İngiltere için bir skandal sayılabilir. The Saturday Review, 12 Ocak 1895. Sardo'nun oyun yazma yöntemi önce bir olay bulmak, sonra da onu hiç sahneye getirmeden mektuplarla, telgraflarla anlatmaktır. Helroyt, Bernard Shaw, Cilt 2. Sir Henry Irving'e duyduğum saygı, bundan daha 25 yıl önce onu bağlayarak Shakespeare'in yapıtlarının var olan her bir nüshasıyla birlikte bir çuvala koyup en yakın yanardağın kraterini atmanın hepimiz için daha hayırlı olacağı düşüncesinden hala alıkoymuyor beni. Helroyt, Bernard Shaw, Cilt 1. Bay Irving ölünce nereye gider diye düşünüyorum bazen. Bir sanat ustası olduğunu ileri sürmeye cesaret edip de kırıp döktüğü Shakespeare ve gülünç duruma düşürdüğü Goethe ile karşılaşabileceği yere gitmeye kalkar mı yoksa? 90'larda tiyatromuz. Bunları size duyuran Sarah Bernhardt'ın kendisidir. Giysiler, oyun adları, söz düzenlemeleri değişebilir. Ama o kadın hiç değişmez. Başrole girmez Bernhardt. Başrolün yerine kendisi geçer. 90'larda tiyatromuz. Eleanor Duse oyuna başlayalı daha 5 dakika geçmeden dünyadaki en hoş kadının yarım yüzyıl önüne geçiverir. Gerçek şu ki güzellik sanatında Madame Bernhardt onun yanında çocuk kalır. 90'larda tiyatromuz. Duse'ün tatlı konuşması oyunun çocukça bencil kişiliğine uygun düşer. Sizi daha yüce düşünmeye, daha derinden duymaya yönelten bir sanat değildir onun oyunu. Ama ona hayranlık, ona acıma, onu koruma, onunla ağlama, şakalarına onunla gülme, onun yazgısını soluğunuz kesilircesine izleme ve perde indiğinde onu çılgınca alkışlama duygusu veren bir sanattır. 90'larda tiyatromuz. Patrick Chamberlain oynayamadığını söyleyeceksiniz kuşkusuz. Oynayabileceğini kim söyledi? Oynamasını kim ister ki? Onun iyi oynamak gibi ikinci sınıf bir başarıda bulunmasına kim aldırır? Çok üstten bakıldığında oyuncu oynamaz, oyuncu odur zaten. Gidin onun nasıl hareket ettiğini, durduğunu, konuştuğunu, baktığını, diz çöktüğünü görün. Gidin bütün davranışlardaki güzelliğin yarattığı büyüleyici havayı soluyun. Saturday Review, 7 Mart 1896. Beni dinle dinsiz imansız kadın. Yargıçların ceza verdiği kimselere hiç sevgi duymadın mı? Kendi yaşamında ve günlük işlerinde kalbinin aklını dinleyerek daha iyi yollar, daha doğru çözümler bulmadın mı? Kötü yanlarından ötürü insanları yıldırmak yerine onların iyi yanlarına inanarak daha büyük güven beslemedin mi? Ben zavallı budala. Alan Terry'nin kalbinin aklıyla yaşayan bir ayrıcalığı bulunduğunu ve küçük dünyasını Tolstoy gibi düzenleyip Avrupa'nın yönetimini bizim Chamberlain'lere, Belfort'lara ve Alman imparatorlarına ve Kitchener'lara ve baş yargıç lordlara ve yanlış düşüncelerin ve gerçek dışı korkuların öteki kölelerine bırakacağını düşünüyordum. Dünya haritası üstünde senin için bir portre çiziyorum ben. Ve sen Kleopatra'ya dönmek istiyorsun öyle mi? Seni Sphinx'lerle bir arada göstermemi isteyen, lüks seyircilerin ilgisinden hoşlanan biri olarak düşündüğümü mü sanıyorsun? Ah Alan, Alan, Alan, Alan, artık bu her şeyin sonu. Alan Terry'e mektup. Ibsen eğlenmeniz için bir aşk öyküsü sunmaz size. Şunu söyler Ibsen. Gerçekte işte siz ve ben, toplumumuz ve uygarlığımız, kötülükleriyle ve iyilikleriyle, korkularıyla ve umutlarıyla sizin ve benim yaşamlarımızdan örülmüş. The Saturday Review, 27 Nisan 1895. Tiyatro yapıtlarının sansüründen sorumlu Bay Pigott'un nitelikli tiyatroyla uzun ilişkisi budalalıklar ve paniklerle doludur. Modern Avrupa'nın en büyük düşünürlerini, ozanlarını, yazarlarını, Ibsen, Wagner, Tolstoy ve İngiliz yazınının öncüleri gibi bu sevimli ama kafasız yaşlı centilmenin, dillere destan olmuş küçük, beceriksiz yaşlı memurun, kaba ellerine çaresizlik içinde teslim etmek insanı ürkütüyor. 90'larda tiyatromuz. Herkesin hoşlandığı boş inançları ve cehaleti sömürmek, zavallı budalaları kanla, hortlaklarla etkilemek, vurup kırmalarla coşturmak, tepedeki kişilerin güzel konuşmalı, cafcaflı aşk serüvenleriyle uyutmak, ruhlarını temizlemek, duyularını arındırmak yerine ahlak hastalıklarını bir parazit gibi kullanmak. Tiyatronun kendini bir türlü kurtaramadığı geleneği budur işte. Helroyt, Bernard Shaw, Cilt 1. Bazı anlar saçımı başımı yolup olanlara boş boş bakarım ve İngiliz tiyatrosu denilen bu gülünç yerde ne işim var diye düşünürüm. Helroyt, Bernard Shaw, Cilt 1. Anatole France ile ilk karşılaşmamda bana kim olduğumu sormuştu. Ben de şöyle demiştim kendim için. Sizin gibi bir dehayım. Sözlerim onun Fransız geleneğine göre öylesine küstahlıktı ki ürktü ve hemen karşılık verdi. Bir fahişenin de kendine zevk tüccarı deme hakkı vardır elbet. Herkes için siyasal sözlük.